Evet, Anadolu'nun tarihini anlattığımız podcast serimizin ikinci bölümüyle uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bu bölümde özellikle bahsettiğim gibi birçok etnik gruptan Anadolu'nun kültürel mirasını, özellikle burada tabii ki Bizans Anadolu'su ve Osmanlı Anadolu'sundan bahsediyorum ki önceki bölümlerde Anadolu'daki Hitit, Frigya, Lidya ve çeşitli Bizans göçlerinin yaşandığı dönemdeki etnik topluluklardan bahsettik ve bir aslında Anadolu'nun Helen ve Ermeni, Aryan istilasından daha doğrusu göçünden önceki Anadolu kültüründen bahsetmiştik. Bu bölümde biraz daha klasik ve geç klasik çağ ve daha sonra tabii ki Osmanlı döneminde Anadolu'daki en önemli gruplardan birisi olan çeşitli Helen grupları var Anadolu'da biliyorsunuz. İlk başta İonya bölgesi yani bugünkü Anadolu'nun Batı Anadolu dediğimiz daha çok İzmir tarafları ve bu bölge Afyon, Uşak, Muğla, Çanakkale bölgesi yani Ege bölgesi Türkiye'nin burasına İonya deniyor. İonya Rumları birinci Helen grubu, baskın Helen grubu. İkinci Helen grubu ise Bizans'ın özellikle Trabzon kolu olan Pontik dediğimiz yani Pontus Rumları ya da bu bölgedeki gruplar. Bunları dil ve etnisite kökeninde gruplandırıyoruz. İkinci grup ise en azları olan sayıca Kapadokya bölgesinin yani İç Anadolu bölgesinin Kapadokya Rumları dediğimiz Rum grubundan bahsedeceğiz. Bugünkü konumuzsa en nüfusça az olan ve en tartışmalı aslında olan gruptan Kapadokya Rumlarından bahsedeceğiz. Kapadokya bölgesinin ismi çok tartışmalı. Yani kökensel olarak Kapadokya kelimesinin nereden geldiği bilinmiyor. Ama antik dönemde Persler bu bölgeye Katpatuka diyorlar. Daha sonra bunun Yunanca'ya Kapadokya olarak geçtiği rivayet ediliyor. Bu en yaygın görüş. Kapadokya'daki Helen varlığı daha Helenleşmesinden önce Anadolu'nun, İç Anadolu'nun burada bir Hitit varlığı var. Bir Indo-European yani Hint-Avrupa kültürü zaten Hititlerle birlikte vardı. Ama Anadolu'nun Helenleşmesiyle birlikte Helenistik dönemde buraya Miken bölgesinden Rumlar yani tabii ki diğer isimle Yunanlar yerleşmeye başlıyor. Bu ta 1300 milattan önce 1300'lü dönemlerde buradaki Kapadokya bölgesini Helenleştirmeye başlıyorlar. Özellikle bu Büyük İskender döneminde daha fazla olmaya başlıyor. Ve özellikle de 2. ve 3. milattan önceki dönemde Kapadokya'daki Yunan varlığı daha da sağlamlaştı ve bu dönem içerisinde bu milattan önce 2. ve 3. yüzyılda Anadolu'da Yunanca aslında bir lingua franca olmaya başladı. Ve buradaki konuşulan ana dil olmaya başladı. Yani baskın kültür Yunan Helen kültürü olmaya başladı ve artık daha önceki programda da bahsettiğimiz gibi günümüzün ırk daha doğrusu milliyet kavramı zaten bir Fransız ihtilalinin ürünü olduğu için o dönemde milliyet daha çok dil ve din üzerinden şekilleniyor ve bu milliyet kavramı ise baskın kültüre adapte olmak üzerinde. Yani Hititliler, Yunanlar bu bölgeye geldiği zaman Hititliler tozu olmuyor. Hititliler sayıca ne kadar üstün bile olsa yer yer baskın kültür Yunan kültürü olduğu için ve yönetim de Yunan yönetimi olduğu için zamanla Helenleşiyorlar ve belki de kökenlerini unutuyorlar ve dil de Hitit dili de yok olmaya başlıyor. Yani Kapadokya bölgesi artık M.Ö. 2. ve 3. yüzyıla geldiğimizde büyük oranda Helenleşmiş oluyor. Tabii ki burada bir yerleşim olarak baktığımız zaman birçok yer var. Yani buraya sadece Yunanlılar değil, çeşitli Pers istilalarıyla Persler de yerleşiyor. Ama Yunanca tabii ki bu bölge bir sınır olduğundan dolayı Yunan kültürü hala bu bölgede baskın bir kültür olmaya devam ediyor. Ve tabii ki antik çağlardan sonra, özellikle milattan sonra 1. yüzyılda Kapadokya bölgesine Hristiyanlık geniş anlamda yayılmaya başlıyor. Ve buradaki Kapadokya'da yaşayan Yunanlıların birçoğu, Helenlerin birçoğu Hristiyanlığa dönüyor. Ve özellikle bu bölgede, Kapadokya bölgesinde birçok aslında bu Saints dediğimiz Azizler kültü, Anadolu'daki Azizler kültünün başladığı yerlerin başında gelmeye başlıyor. İşte bu şey olabilir, yani Saint Grigor olabilir, teolojist, ya da Nazianzus olabilir. Yani farklı farklı Azizler ortaya çıkmaya başlıyor. Yani bir bölgede özellikle Hristiyanlık anlamında Aziz çıkması demek, artık o bölgenin Hristiyanlık anlamında köklü bir geleneğe sahip olmaya başlamış olduğu anlamına geliyor. Yani bu dönemde de böyle. Şimdi tabii ki Doğu Roma olarak Bizans dönemi başladığında, bu 5. yüzyıla tekabül eden dönemde en çok bu Avrupa'nın artık hani 5. yüzyıla geldiğimizde Hitit dili ya da Anadolu'nun dilleri dediğimiz diller, Hint-Avrupa dilleri, Lidya olsun, Frig dili olsun, bunlar artık yok oluyor tamamen ve yerini artık Yunanca'nın Koini dediğimiz Bizans'ın ana konuşulan dili olan Orta Yunanca, Orta Helence yerini alıyor. Ve bu bölgelerde de geniş oranda Koini, Yunancası, Helencesi ortak dil olmaya başlıyor. Tabii ki Maurice Tiberius gibi, Heraklius gibi birçok imparator da çıkartıyor Kapadokya bölgesi. Bizans imparatoru da ya da imparatorlara hizmet eden ya da imparator olan figür de çıkartıyor. Tabii bu bölge içerisinde sadece Helenler yok. Çok az miktarda Süryani görüyoruz, Süryani varlığı görüyoruz, yani Asur varlığı görüyoruz. Ama daha çok özellikle Sivas kesimine ve Kayseri'nin belli bölgelerinde, Kasarya'nın diyelim o günkü ismiyle, belli bölgelerinde Ermeni varlığını da görmeye başlıyoruz bu bölgeden itibaren. Daha bu Anadolu'nun tabii ki Anadolu'ya Türklerin gelmesinden çok çok daha önce bunlar oluyor. Peki bu şekil bir bölge, dağlık, belli aralıklarla dağlık bir bölge ve aslında birçok da Arap istilasına da uğruyor. Ama bu Arap istilalarında 11. yüzyıla vardığımız zaman daha çok Türk komutanların görev aldığı Arap ordularında istilalar görüyoruz bu bölgeye. Ve daha sonra tabii ki Anadolu'nun Türkleşmesi başlıyor. Bu Türkleşmeyle birlikte Anadolu'nun birçok yerinde Türk beylikleri kuruluyor. Ama daha önceki programda da söylediğimiz gibi Türkler Anadolu'da çoğunluğu elde edecek kadar büyük bir nüfusa hiçbir zaman sahip olmadı. Çünkü o nüfusa sahip olabilecek bir topluluk değildi Türk topluluğu. Yani aynen Moğollar gibi, Moğol istilaları gibi, zaten nomad topluluklarda çok fazla yerleşik kültürü olmadığı için, yağma kültürü üzerine kurulduğu için çok büyük bir nüfus beklenmiyor. Ancak çok iyi bir yönetim var, askeri yönetim var ve bu bölgelerde çeşitli yönetimsel ve askeriye odaklı bazı beylikler kuruluyor. Ve bu beyliklerin kurulmasıyla birlikte Kapadokya bölgesi de aslında çeşitli beyliklerin yönetimi altındaki bir bölge olmaya başlıyor. Ve Türkler bu bölgeye yerleşmeye ve tabii ki Türklerin yerleşmesiyle birlikte İslam kültürünün de bu bölgeye, İslam dininin de geldiğini görüyoruz. Tabii ki zamanla birlikte daha önceki programda da söylediğimiz gibi bir bölgede özellikle yönetimde kim varsa ki bu iktisat çok önemlidir. Çünkü insanlar iktisat yani insan davranışları, insanın aklı iktisadın bir ürünüdür ve dolayısıyla iktisat da insan seçimlerini belirler. Bölgede tabii ki yönetim İslam ve Türk kökenli olduğu için artık yani 11. yüzyıla geldiğimizde çok büyük oranda Türk yönetiminin solidifike yani iyice böyle bölgede baskınlaştığını görüyoruz. Ve bu bölgedeki Hristiyan nüfusu neredeyse %90'ı diyelim. Buna Ermenisi, Süryanisi, tabii ki Rumu olsun. Bunlar büyük oranda Türkleşmeye başlıyor. İslamlaşmaya başlıyor daha doğrusu. Türkleşmeye demeyelim. İslamlaşmaya başlıyor. Bunun nedeni de vergilerden muaf olmak. Tabii ki çeşitli yağmalardan ve baskı politikalarından da uzak kalmak oluyor. Çok fazla baktığımız zaman yani bu bölgeye artık geniş oranda Türkleştiğini görüyoruz. Yani Türkçenin artık bir lingua franca olduğunu görüyoruz. Şimdi Kapadokya'nın şöyle bir özelliği var. Diğer işte Pontus ya da İonya bölgesindeki Rum varlığına göre burası bir adacık oluşturmaya başlıyor buradaki Rumlar. Yani Rumcanın ya da Rum kültürünün, Helen kültürünün baskın olduğu bu iki bölge ve tabii ki Anakara Yunanistan'dan bağımsız ve ayrık olması, bir enklav dediğimiz bir şekilde bir adacık oluşturması ve çevresinin dört bir yanının İslam ve Türk topraklarıyla çevrili olması bu bölgeyi ana akım, Helen akımlarından ve Helen dilinin, kültürünün konuşulduğu bölgelerden uzak bir bölge olmasını sağlıyor. Aynen bir ada gibi ve bir izolasyona tabi tutuluyor ve tabii ki bu kültürden kopması daha 20. yüzyıla geldiğimiz güne kadar Helence'nin ve bu bölgede konuşulan Yunanca'nın, Rumca'nın ve Rum kültürünün de özellikle değişmesine yol açıyor. Ve tabii ki komşu kültürlerden işte başta Türk ve İslam kültürü olmak üzere birçok şeyler alıyor. Başta tabii ki Türkçe. Türkçe 20. yüzyıla geldiğimiz dönemde bu bölgede ana hakim lingua franca oluyor özellikle Kapadokya bölgesinde. Ve birçok Rum her ne kadar bu %10'u diyeceğiz dönmeyen yani Hristiyan olarak devam edenlerin %10'unun neredeyse biz tahminen yani 19. yüzyıla geldiğimiz zaman tahminen Kapadokya bölgesinde aşağı yukarı 50 bin ila 100 bin arası Rum varlığından söz ediliyor. Bu 50 bin ila 100 bin arası Rum içerisinde de neredeyse %85 ve 90 arası bir nüfus aslında Türkçe konuşuyor. Ve Türkçe dışındaki konuştuğu eski dilleri yani eski Kapadokya Rumcasını unutmaya başlıyor. Bu bölgelerden teker teker bahsedeceğiz. Ve sadece bu 100 bin ile 50 bin arası nüfusun sadece %10'u bu 20. yüzyıla geldiğimiz zaman koruyor. Bu bölgelerden de bahsedeceğiz. Şimdi tabii ki Kapadokya bölgesine bir bakacak olursak, Kapadokya Rum yani Helenlerine bakacak olursak daha çok böyle enklavlar, küçük enklavlar şeklinde sınıflandırmış. Yani ne Ermeniler gibi ne de Kürtler gibi belli bir bölgede yoğun değiller. Bunlar küçük köyler özellikle. Mesela Kapadokya Rumların yaşadığı köyler olarak Malakopi bölgesi bugün özellikle Nevşehir, Niğde taraflarında Malakopi, Melagop'tan geliyor. Malakopi köyü. Bunun dışında Anaku köyleri var. Bugünkü aslında isimleriyle Derinkuyu ve Kaymaklı olarak değiştirildi bu isimler. Daha sonra bakıyoruz, özellikle bugünkü Ihlara Vadisi'nde çeşitli yerler var. Avanos, Göreme bölgesi, tabii ki Nevşehir bölgesi büyük bir kısmı aslına bakarsanız Rum nüfusa sahip. Ama işte özellikle Kayseri bölgesine Talas'a Rumcası, Talas bölgesi, işte bunun yanında özellikle Germiş bölgesi, Garmira bölgesi, hem Ermeni hem Rum nüfus barındırması açısından Ağırnas, Kayseri bölgesindeki Ağırnas buna örnek olarak verilebilir. Tabii ki Develi'deki Everest bölgesi, Everest diye geçiyor o dönemde. Buradaki Ayastan köyü örnek verilebilir. Ve tabii ki en önemlilerinden bir tanesi bugün her zaman Sille, yani çok fazla öne çıkan 3 yer var. Yani Anadolu'daki Rum, Kapadokya Rumlarının kültürünün öne çıktığı 3 bölge var. Bunların tabii ki başında bunları dillere göre söyleyeceğiz. Birincisi Kapadokya bölgesindeki Sinasos, Kuzeydoğu Kapadokyaca diyeceğimiz buna. Yani Kuzeydoğu Kapadokya bölgesinin Rumcası olan ve şu bölgelerde konuşuluyor. Sinasos, Potamya ve Delmeso bölgelerinde konuşuluyor. Ve Kuzeybatı Kapadokya Yunancası ya da Rumcası, bugünkü Zile bölgesine, o dönemde Silata deniyor Rumcası, Anaku ve Malakopi bölgelerinde konuşuluyor. Orta Kapadokya dili ise Akso, bu Hasaköy Niğde'nin bugünkü, ve Misti bölgelerinde, Konaklı Niğde'ye bağlı Konaklı bölgesinde, Misti diye geçiyor eski Rumca ismi, bu bölgede konuşuluyor. Dördüncüsü Güneybatı Kapadokyaca diyeceğimiz Gurzono, Fertek ve Kumluca, eski adı Aravan bölgelerinde konuşuluyor. Güneydoğu Kapadokyaca ise bugünkü Niğde'nin Uluağaç bölgesinde ve Niğde'nin Ovacık köyü olan, eski ismi Semendere olan bölgede konuşuluyor. En önemlisi ise bu çok ilginç, bunun üzerine bir hale duracağız. Faraşa bölgesi, bu bugünkü Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bulunan bir kasaba, Faraşa kasabası. Çok ilginç bir nüfusa barındırıyor eski zamanda. Bugünkü Çamlık ya da Çamlıca ismi yanılmıyorsam anılıyor. Yani değiştiriliyor bu isimler, eski Rum isimleri değiştiriliyor. Ve tabii ki Konya'ya bağlı Sille bölgesinde Sille şivesi olarak konuşuluyor. Yani bu tabii ki enklavlar şeklinde, bu %10'luk kesim, yani aşağı yukarı bir 10.000 ya da işte en fazla 15.000 kişi bu Yunan şivelerini, Kapadokya Rumcasının diyalektlerini farklı farklı enklavlarda konuşuyorlar. Şimdi bu bölgelere baktığımız zaman örnekler üzerinden gidelim. Şimdi bugünün en büyük tartışmasının üzerinde durmak istiyorum. Kapadokya Rumları dediğimiz kavram bize çok yabancı. Aslında birçok batılı ve tabii prominent, yani önde gelen akademik kaynaklarda bunu Kapadokya Rumları olarak görürsünüz. Yani Cappadocian Greeks olarak geçer. Peki bu kavram bize neden yabancı? Çünkü biz bu kavramı reddediyoruz ve diyoruz ki hayır, Kapadokya Rumları değil. Bunlar işte en çok kullanılan kavramlardan bir tanesi işte Karamanlı Türkleri. Şimdi burada aslında bu bir propagandanın tabii ki ürünü. Bu propaganda aslına bakarsanız ne zaman üretildi diye düşünecek olursak, bu propaganda 1923'te Türk-Yunan nüfus mübadelesi yapılacağı zaman bazı Helen topluluklarının Anadolu'dan iskan edilmek istememelerinden dolayı oluyor. Yani şimdi Özellikle İonya ve Pontus bölgesindeki birçok Helen varlığı, bunlar dilleri özellikle ve dinleri itibariyle tam bir Helen, yani Rum aslına bakarsanız. Ve bunlar tabii ki ayan beyan kendi kimliklerini reddetseler dahi, yani Anadolu'da kalmak adına ya biz zaten Türk'tük deseler, aslında bunların bir esamesi okunmayacak. Yani uluslararası hukuk bazında da baktığınız zaman bir bilimsel bir temele oturmayacak bunların tezi. Ama Kapadokya bölgesi için bu geçerli değildi. Çünkü dediğimiz gibi Kapadokya bölgesindeki Rumların %90'ı zaten Türkçe konuşuyorlar. Tek farkları bunların Hristiyan Ortodoks olmasıydı. Ve bazı bu Rum cemaat içerisinde özellikle Yozgat Akdağ Madeni dediğimiz eskiden çok fazla Rum nüfusun yaşadığı bölgeden başta Papa Eftim olmak üzere bazı girişimsel şahıslar sadece Anadolu'da kalmak pahasına diyorlar ki ya biz zaten Türk'tük, sadece biz Ortodoks Türk'üz, yani zamanla biz Hristiyanlaştık, Ortodoks Hristiyan haline geldik. Zaten bizim Türkçe konuşmamızdan belirli. Biz tek kelime Rumca bilmiyoruz. İşte biz o yüzden burada kalmak istiyoruz. Biz zaten milli mücadeleye destek veriyorduk. Ve işte hatta işte ne yapıyorlar? Türk Ortodoks Kilisesi'nin kurulması için Atatürk'le görüşmelere başlıyorlar. Bu tabii ki diplomatik ve politik bir karar. Birincisi Anadolu'da devam eden Yunan direnişini, Helen direnişini kırmak adına bir hizip yaratmak, bir ayrılıkçı bir grup yaratmak bu Helen Kilisesi'nden, Fener'e bağlı Helen Kilisesi'nden bir ayrı hizip, Ortodoks hizip yaratmak. İkincisi ise tabii ki en başta bu insanların kendi mallarını, mülklerini bırakıp hiç bilmedikleri topraklara gitmek istememesi. Ve aslında bu propaganda çok fazla Rum Ortodokslar arasında Kapadokya'daki tutulmuyor. Ancak işte resmi bir statü kazanıyor Türk Ortodoks Kilisesi. Ne kadar büyük bir kabul sağlamasa bile. Ve bu insanlar daha sonra işte 1923'te nüfus mübadelesiyle birlikte Yunanistan'a gidiyorlar. Ve evet, birçoğu dediğimiz gibi %90 sadece Türkçe konuşan insanlar. Ama burada tarihsel olarak anakronizm diyebileceğimiz şöyle bir hata var bu tezde. Birincisi, tarihsel kayıtlar gösteriyor ki bu insanlar enklav olarak, yani bir adacık, kültürel ve etnik bir adacık gibi Kapadokya bölgesinde baskın kültür olan Türk kültürü içerisinde yaşadılar. Ve bunlar sayıca, yani bu vaftiz belgelerinden de görüyoruz, sayıca bu bölgelerde zamanla Hristiyan nüfusun azaldığını, yani bunlar topluca kıyıma uğramadı. Bunların birçoğu zaten dinden dönenler, daha çok Türk'le döndüler ve kalanlar ise zamanla artık Türkçeyi benimsiyorlar. Çünkü ticaret dili Anadolu ortalarında vesaire Türkçe olmaya başlıyor. Ve bunlar tabii ki Hristiyanlıklarını korumaya devam ediyorlar. Şimdi buradaki saçma olan şey zaten Türkler de eğer, yani o zaman Girit Türklerine baktığımız zaman onlar da mübadeleyle Anadolu'ya geldiler. O zaman bizim Yunanistan'ın savunusu da şu olması gerekiyor. Ya bunlar Türk değildi. Baskın kültür Girit'te Yunan kültürüydü. Baskın kültür Yunan kültürüydü ve Yunan diliydi. Bunlar zaten tek kelime Türkçe bilmiyordu. Oraya gidince öğrendiler. Ya bunlar o zaman Müslümanlığa dönmüş Türkler, Yunanlılardır Girit Türkleri. Şimdi bu da bir anakronizm oluyor. Yani biz tarihsel olarak baktığımız zaman iktisadi ve tarihsel boyutta dünyanın her yerinde bu böyle olmuş. İnsanlar baskın kültürü adapte oluyor. Yani bu %90'lara varıyor. Bazıları din değiştirme yoluna kadar gidebiliyor. Bazı vergilerden muaf olmak için. Ama bunun dışında da tabii ki bölgenin lingua francası ve kültürü neyse onu adapte ediyorlar. Her ne kadar dinlerini korumuş olsalar bile. Hakeza bugün sadece Kapadokya Rumları için bu geçerli değil. Kayseri bölgesinde ya da Kütahya bölgesinde, Batı Anadolu ve Orta Anadolu'da yaşamış birçok Ermeni, Anadolu'nun doğusunda yaşayan Ermenilerden ve İstanbul'daki tabii ki bilhare Ermenilerden farklı olarak tek bir kelime Ermenice bilmiyorlar. Çünkü enklav olarak, yani etnik bir adacık olarak yaşamışlar ve yaşadıkları bölgenin lingua francası Türkçe. Yani biz de bunları diyemeyiz ki Ermeni'ye dönmüş Türk. Ya şöyle bir saçmalık var. Yani baskın kültür zaten Türkçe ve baskın yönetici sınıf Türk ve İslam. O zaman yani bunların durduk yere fantazi ve farazi bir şekilde ya ben Ermeni oluyorum ya da işte Ortodoks Grigoryen Kilisesi'ni benimsiyorum vesaire deyip fuzuli bir şekilde benimsemesi imkansız. Ha, bireysel bazda münferit kişiler olmuş mudur? Ben onu da çok fazla zannetmiyorum. Çünkü İslam, yani İslamiyet'ten Hristiyanlığa dönmek zaten ölüm cezasıyla sınanan bir şey. Yani şimdi hal böyle olunca Türkiye'nin tezleri çok da güçlü gözükmüyor. İkinci bir, bu tarihsel bir boyut ve sosyolojik bir boyut. İkincisi ise linguistik bir boyutu var ki bu işin. Biz tarihsel kayıtlara baktığımız zaman, dediğim gibi Sille ve Faraşa bölgesi bizim çok ilgilendiğimiz bir bölge. Çünkü Faraşa bölgesine baktığımız zaman burası bugün Helen, yani Kayseri'nin Yahyalı bölgesinde bir kasaba, ismi Çamlıca olarak değiştirildi. Ve Faraşa kasabası Anadolu'da aslında böyle Kapadokya Rumcasının gerçekten çok iyi bir şekilde yaşadığı, canlı bir şekilde yaşadığı bölgelerden bir tanesi. Ve buradaki yaşayan Faraşalılar tek bir kelime bile Türkçe bilmiyor. Özellikle kadın ve küçük çocuklar. Ha, ticaret yapan, Faraşa'dan Kayseri'ye ticaret yapan Rumlar tabii ki biliyor. Ama bunlar tek bir kelime Türkçe bilmiyor. Ve Faraşa diyalekti olan ve yer yer bugünkü Pontus diyalektiyle çok benzer yönler taşıyan bir Kapadokya Rumcasının diyalektini konuşuyorlar. Peki bunun nedeni ne? Bunu şöyle bir kıyaslamayla belirtmek istiyorum. Şimdi ikisi de Kayseri bölgesinde örnek olarak. Faraşa ile Ağırnas'ı alalım. Ağırnas bölgesi bugünkü Kayseri'nin Koca Sinan bölgesinde bir kasaba. Burada eskiden çok fazla Rum nüfusu vardı ve bunlar mübadeleyle gittiler. Ve işte bugünkü Türk tezine göre bunlar Karamanlı Türkleriydi. Şimdi Ağırnas'taki nüfus aslında Ağırnas'ın coğrafi bölge olarak baktığımızda Kayseri merkez bölgeye çok yakın, Kayseri merkeze. Ve Ağırnas halılarıyla da meşhur bir yer. Ağırnas halısı dünyada çok meşhur ve sürekli ticaret yapan bir yer. Tabii ki lingua franca da ticaret dili ve kültür dili Türkçe olduğu için buradaki Ağırnaslı Rumlar zamanla birlikte, yani bu bir anda gelişen bir şey, 100-200 yıl sonra artık Rumcayı bırakıyorlar. Yani Rumca konuşmak artık nesilden nesile yok oluyor. Nasıl bugünkü Almanya'daki 4. ve 5. nesil göçmenlerin çocuklarının artık Türkçeyi unutması gibi. Artık baskın kültür adapte oluyor ve Ağırnas Rumları artık Kapadokya Rumcasına dair çok az şey biliyorlar. Belki sadece konuştukları Türkçe'de bir jargon olarak kalıyor. Daha çok dinsel şeylerde jargon olarak kalmaya devam ediyor. Ama bir bu yandan baktığımızda Faraşa bölgesi Kayseri'ye çok uzak bir bölge merkeze. Ve iki vadi arasında, uzun iki dağ arasındaki bir vadide bulunuyor. Ve görece coğrafi olarak da izole bir yer. Ve merkeze de çok uzak bir yer. Çevresinde, ardında, önünde büyük bir yerleşim yeri yok. Ve burada yüzyıllar boyunca yaşadılar. Ve bu izolasyon onların kültürlerini ve dillerini korumalarını sağladı. Ve burada bir Faraşa bölgesindeki Rumlara baktığımız zaman kendilerini ne Kapadokyalı diyorlar, yani ne Karamanlı Rumları diyorlar, ne de başka bir şey deniyor. Yani buradaki olay tamamen aslında linguistik, sosyolinguistik bazı tarihsel dönüşümlerin sahnelendiği bir yer. Yani aslında tarih ve antropoloji o kadar ilginç alanlar ki farklı koşullar, farklı süreçleri doğurabiliyor. Burada da aynen bunu görüyoruz. Yani bu şekilde. Şimdi böyle bir genel portre çizdik Anadolu'da. Peki bunlar nasıl miras bıraktı Anadolu'ya? Bugün Kapadokya bölgesine gittiğinizde peri bacalarının içerisinde bir sürü oyma kilise görürsünüz. Bunların tabii ki sahipleri Kapadokya Rumları. Zamanında ta Bizans döneminden beri bu bölgede Hristiyanlık çok önemli ve çeşitli şeyler yapılıyor bu bölgede. Yani mimari anlamda varlıklarını sürdürüyorlar. Tabii ki Hristiyan nüfus açısından baktığımız zaman Ermenilerden sonra ardına koymamız gerekiyor Kapadokya Rumlarını. Ermenilerin etkisi özellikle Kayseri taraflarında, Niğde taraflarında filan daha baskın bir tabii. Ama Kapadokya Rumlarının da gerçekten bölge içerisinde önemli bir etkisi var. Bugünkü türkülerini dinlediğiniz zaman mesela Türkçe türküler var. Ve tabii ki şunu soracak olanlarınız olabilir. Ya bunlar Helen harfleriyle Türkçe yazıyorlar. Tabii ki Ahırnas bölgesindeki veya işte Germir bölgesindeki Rumların yazılarına baktığınız zaman Türkçeyi Helen harfleriyle yazıyor. Peki neden? Birincisi o döneme kadar Türkçe şu çok önemli. Bu belki birçoğunuz sosyoloji ya da antropoloji okudu bilmiyorum ama o dönemde logizm dediğimiz yani simgesel önemi haiz olan din açısından, etnisite açısından, özellikle din açısından simgesel önemi haiz olan bazı şeyler var. Bunların başında alfabe geliyor tabii ki. Yani Hristiyanlığın, Doğu Hristiyanlığının özellikle alfabesi yani kendilerinin aynı bir bayrak gibi sembolü Yunan harfleri, Yunan alfabesi ya da işte Bizans varyasyonu bunun. Birçok kilisede ta işte bu tabii ki ayrılıkçı, işte Ortodoks kiliselerin ayrılmasından sonraya kadar Helen, Yunanca ve Helen harfleri bir dinsel sembol taşıdığı için hangi dil konuşulursa konuşulsun Helen harfleri kullanıldı. Yani bunun içerisine birçok şey katabilirsiniz. Bazı bölgelerde işte hala işte Helen Ortodoks Ermeniler var. Mesela çok nadir. Bunlar bile Ermenice'yi Helen harfleriyle yazdılar. Veya işte buradaki örnekteki gibi hakeza işte Türkler, Türk yani daha doğrusu Türkçe konuşan Türkofon Rumlar ne yaptılar? Kendi dinsel metinlerini tabii ki Helen harfleriyle yazdılar. Zaten kendi yazdıkları dönemde Türkçe Osmanlı alfabesi yani Arap kaynaklı Osmanlı alfabesi dışında yazılmıyordu. Ve bunlar da tabii ki kendi dinsel tekstlerini ve kendi Ortodoks Hristiyan kimliklerini açığa vurmak anlamıyla tabii ki Yunan harfleriyle Türkçe yazmaları kadar doğal bir şey yok. Hakeza yani matbaanın özellikle Anadolu'da bu kadar kitap basılması ilk Ermeni matbaacılarla başlar ve Ermeni nüfus içerisinde Kayseri'deki matbaalarda, Adana'daki matbaalarda ve Kütahya'daki matbaalarda Türkçe konuşan yani tek bir kelime Ermenice bilmeyen Ermeniler de Türkçe yazıları, çeviri eserleri Ermeni alfabesiyle basıyorlar Türkçe metinleri. Çünkü onlar için Gregorian Ermeniliğin ve Ermeni olmanın bir sembolü. Hangi dili konuşursan konuş. Yani burada bir sembolik olarak önemli bir anlamı var alfabenin. Yani burada Arap alfabesi kullanmanın, daha doğrusu Osmanlı alfabesi kullanmak gibi bir durum düşünülemez. Yani bu anakronizme kayan bir görüş olur. Bunu hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Yani nasıl ki 1923 ile birlikte Türkiye işte tırnak içerisinde so-called bir şeye geldi işte Avrupalılaşmayla birlikte Latin alfabesi benimse. Siz zannediyor musunuz sadece bu işte Türkçe kolay okunsun diye yazılı? Hayır, kendini eski ansiyan rejimin kabul ettiği eski kültürü, medeniyeti silip atmak amacıyla ne yapıldı? Latin alfabesine geçildi ve biz Avrupa medeniyetinin bir parçasıyız denilmeye çalışıldı. Bu birçok tarihsel açıdan baktığınızda birçok ülkede bu görülebilir yani. değil mi? Yani bunlar aslında birazcık tarih, antropoloji ve sosyoloji bilmekle soruların cevapları bulunabilecek şeyler. Yani aşağı yukarı söyleyebileceğim çok genel bir tanım Kapadokya Rumları hakkında bu olabilir. Çok ilginçtir. Farklı farklı bölgelerde çok değişik kültürler vardır Kapadokya bölgesinde. Yani Yunanca bile baktığınız zaman Türkçeden çok etkilenmiş bir Yunancadır. Ama işte bugünkü Demotiki yani Yunanistan'da konuşulan Yunanca'da işte Tikanis ne yapıyorsun dediğin zaman işte Faraşa'daki Rum diyor ki yani Kapadokya Rum diyor ki Tişanis. Yani çok diyalekt olarak farklar var ama tabii ki etkileyen şeyler mesela bugünkü modern Yunanca'da Yineka oluyor Kapadokya Rumcasında Neka sadece gibi. Ve farklı Türkçenin etkileri de oluyor. İşte bazı ekler geliyor Türkçeden gibi gibi. Çok değişik şeyler var. Çok araştırılmamış bir alan. Son zamanlarda biraz popülerliği arttırdı bu. Özellikle Küçük Asya çalışmalarıyla birlikte. Bununla ilgilenen arkadaşların gerçekten bu alana bir yatırım yapması bence önemli olacaktır. Bugünkü podcast bölümümüzden bu kadar. Gelecek bölümde görüşmek üzere.